Kıymetli gönül dostları, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Tuğrulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Evet, uzun bir aranın ardından sevgili Yusuf Goncagül ile beraber program yapmak gerçekten güzel.
Estağfurullah.
Siz kıymetli dinleyenlerimize bu akşam da yine önemli bir konuğumuzu takdim edeceğiz. Önemli bir kardeşimizi takdim edeceğiz. Sevgili Samet Demir, hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun program inşallah.
Allah razı olsun. Eyvallah.
Kendisi şu anda hali hazırda sevilen bir dizi olan TRT1'in güzel dizilerinden Yunus Emre dizisinde Güngör Efendi dervişini canlandırıyor.
Derviş karakterini
canlandırıyor. Kendisi kırmadı. Bizlerle bugün birlikte olacak inşallah bu akşam.
Biz Samet'i yaklaşık bir yıl önce falan almıştık.
Evet, belki daha fazla.
Arayı bayağı açtık yani. Evet. Bir yıl içerisinde hiç gelmedi.
Biz bir yıl önce Samet'i Dirilişte beklerken Samet Yunus Emre dizisinde sahne aldı, rol aldı. Evet. Şöyle bir soruyla başlamış olayım o zaman ben. Son bir yılda hayatında neler değişti diye.
Hayatımda neler değişti? Aslında değişen çok bir şey yok. Sadece iş anlamında değişiklik, evet, oldu. Yani önceden işte tiyatroyla uğraşıyorduk bir yıl öncesine kadar. Şimdi kamera önüne, işte televizyona geçmiş olduk. Yoğunluk oldu. Yorucu bir tempo oldu. Yani yoğun bir çalışma temposu oldu. Biz işte geçen sene Mayıs ayında başladık Yunus Emre'nin çekimlerine. Ramazan'da günlük bir diziydik. Hafta içi her gün yayınlanıyorduk. O zaman çok yoğun bir tempoda çekimlerimiz oluyordu. Sonra ara verdik. Ocak itibariyle tekrar başladık ama biz Kasım ayında çekimlerimize başlamıştık. Yine yoğun bir şekilde çekimlerimiz devam ediyor. Salı akşamları da TRT1'de yayınlanıyor dizimiz. Gayet güzel gidiyor, hamdolsun.
Evet, Ramazan ayına gidelim aslında. Ramazan ayında yayınlandı. Sadece Ramazan projesi olarak düşünülüyordu ilk başta galiba.
Evet, sadece...
Dizi çok mu sevildi, nasıl oldu?
Ramazan ayında hafta içi her gün bir Ramazan havasına uygun bir dizi olsun istedi TRT. Bu projeyi hayata geçirmeye karar kıldılar.
Aslında TRT'nin istemesinden ziyade... halk buna bir talep.
O devamı için olan. Yani başta...
Öncesinden de böyle bir şey talep vardı bence. Çünkü yani hep klişe, Ramazan'da hep klişe diziler, klişe şeyler oluyordu. Ne bileyim. Bunu klişeyi bozan, bence Yunus Emre bu klişeyi bozan bir dizi oldu.
İşte Ramazan ayında başladı ilk. 22 bölüm yayınlandık, evet, ve halktan çok güzel tepkiler aldık. Dizi bittikten sonra TRT'yi mail yağmuruna, telefon yağmuruna tuttular. Bu dizi devam etsin, bunun devamını istiyoruz. Lütfen diziyi bitirmeyin, devamı gelsin diye. Normalde 22 bölümde bitecek bir projeydi. Yoğun istek üzerine sonuçlar da iyi geldi. Yani televizyon diliyle konuşursak reytingler de o dönem çok güzel reytinglerimiz vardı. Ondan dolayı devamına karar kıldılar. Ve Ocak itibariyle tekrardan yayınlanmaya başladık.
Aslında çok da iyi oldu. Ramazan'da finali böyle izlemiş miydin sen Yusuf? Ramazan'da finali böyle...
Devamı gelecek
devamı cinsten. Devamı gelecek bir cinsten. Hani Dexter, Dexter izleyenler bilir o. Dexter'da da o son final böyle, evet, tam yakışmadı yani. Aynen öyle bir final olmuştu. Çok da güzel oldu.
Bizim dizimizin bir de diğer dizilerden farkı şu, süresi. Yani Türkiye'de dizi sektörü gerçekten çok zor. İçine yeni girmiş olmama rağmen... Yıllarca bu sektörde çalışan insanlarla beraberiz. Onlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yani konuşulan şey şu. Türkiye'de dizi yapmak çok zor. Şundan sebep, süreleri çok uzun. Yani 1,5 saat, 2 saat dizi çekiyorsunuz. Aslında bu bir sinemadır yani. Sinemada hep beraber sinemaya gittiğimiz zamanlarda... Hatırlayın 1,5-2 yıl öncesini.
Evet.
Sinema günlerimizde gittiğimiz zaman 2 saat film izliyorduk. Bazen 1,5 saat film izliyorduk. Ama Türkiye'de diziler 1,5-2 saat... Yani bunu yetiştirmek kolay değil. Yani bunu çeken insanlar, oradaki ekip gerçekten perişan oluyor. Bizim farkımız da şu, bizim dizimiz 1 saat abi. Yani bir mini dizi aslında. Salı akşamlarında 1 saat yayınlanıyor ve gelen tepkiler şu, tadı damağımızda kaldı. Önümüzdeki haftayı iple çekiyoruz, heyecanla çekiyoruz.
Çünkü bir şey söyleyeceğim, hani uzun olunca tam oyuncular zaten çok yoruluyor veya yapım şirketi işte her şey. Ama seyirci de yoruluyor. Çünkü,
evet,
aslında 1 saatlik bir senaryo belki daha güzel olacakken onu böyle iki saate yaymakla uğraşılıyor. İşte uzun uzun diyaloglar, oradan işte uzatma müzikler falan filan. Bu sefer aslında bir saatte izleyebileceğim bir şeyi iki saatte izliyorsun. Ben bazen onu
reklamlar var bir de yani, reklamlar. Araya giren yani.
Böyle bir durum.
Bir buçuk saatlik bir projeyi biz üç saatte izliyoruz.
Bu anlamda Yunus Emre birçok yönden aslında zaten birçok diziden önde. Bu anlamda da örnek oluyor.
Evet.
Madem girdik tiyatro dizi sektörüne. Şöyle bir soru soracağım.
Buyur abi.
Tiyatro, dizi, sinema bu sektörlerde abi olmalı mıyız
kesinlikle.
Sence?
Kesinlikle.
İlk sorun bu.
Tabii kesinlikle olmamız lazım.
İkincisi de neden olmalıyız?
Abi yani şu anda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Müthiş bir harp var şu anda. Bu harp ne? Kültürel harp, sanat alanında harp, edebiyat alanında harp. Yani bizim camiamızın bazı şeyleri kanıtlaması gerekiyor. Yani biz sinema izliyor muyuz? İzliyoruz. Dizi izliyor muyuz? İzliyoruz. O zaman bizim fıtratımıza uygun işlerin yapılması lazım. Bunları kim yapacak? Başkası yapmaz abi. Biz yapacağız yani. Bu alanların içine girerek biz yapacağız. Biz girmezsek yapılmayacak. Evet. Yine aynı sermayenin ortaya koyduğu şeyleri izlemek zorunda kalacağız. O yüzden kesinlikle bu alanlara girilmesi gerekiyor. Yani çok zor işler. Gerçekten çok zor işler. Gayret isteyen, sabır isteyen, imkan isteyen işler. Ama işte ortaya güzel bir şey çıkıyor sonuçta. Çünkü televizyonu, diziyi, sinemayı öldüremeyiz abi. Yani hayatımızdan çıkaramayız böyle bir şey. O zaman onu kendimize uyarlayacağız yani. Bize uygun bir şekilde yapacağız diye düşünüyorum.
Evet. Ben de şunu söyleyecektim. Yani hakikaten belki 2-3 sene öncesinde böyle bir dizi olabilirim diye hayal edemezdik. Yani
keza Diriliş de aynı şekilde.
Hani Diriliş de aynı şekilde. Veya yani hani açıkçası ben izleyecek bir dizi bulamıyordum. Yani bir, meşhur bir dizi var onun haricinde tabii. Yıllardır çekilen. Onu bir arada izliyordum. Bir ara. Yani onun haricinde böyle hani uygun, bize uygun olan bir dizi, işte bizi anlatan veya hakikaten insana bir şeyler de katan bir dizi yok.
Ya bir de şeyi söylüyorum.
Buna inandık biz yani şu an. Aslında olabiliyormuş demek ki.
Bir de hep mesela şunu söylerdik. Ya abi adamlar Superman, Batman, Spider-Man diye filmler çekiyorlar. Bunlar hayali karakter. Bizim tarihimize bakın. Yüzlerce karakterimiz var. Bunları niye yapmıyoruz?
Evet.
İşte yapıyoruz abi.
Evet.
Yeni yeni yapmaya başladık. İşte bu projenin öncüsü Diriliş Ertuğrul oldu yani. Ertuğrul Gazi'yi anlattı. Bilmiyordu yani. Ertuğrul Gazi'yi çoğu kişi bilmiyordu. O projeyle öğrendi. Keza Yunus Emre. Yunus Emre'yi hepimiz biliyorduk işte. Yaradılanı severiz. Yaradan'dan ötürü. İşte ölen beden imiş. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Sözlerini biliyorduk hepimiz, hep söylüyorduk. Ama Yunus Emre o kıvama gelene kadar neler yaşamış? Yani ne gibi badireler atlatmış, ne gibi sınavlardan geçmiş? Bunları şimdi görüyoruz ekranlarda. Bunlar çok güzel şeyler yani.
Evet. Allah sayılarınızı artırsın diyelim.
Amin abi.
Tekrar Yunus Emre'ye döneyim ben. Ben merak ediyorum. Bir Tapduğ'un sohbetlerini çekiyorsunuz.
Tapduk
Emre'nin. Mesela o sahneyi ortalama kaç dakikada çekiyorsunuz? Ve orada yaşadıklarınız neler mesela? Yaşadığınız zorluklar neler?
Abi,
aslında kamera arkasına da bu sorunun evet. Ardından kamera arkası ile ilgili de bir soru soracağım ama sen anlatabilirsin.
Şöyle o alanla alakalı çok açık şekilde şeyler söyleyemem. Çünkü o işin gizemi. Bizim o dinlediğiniz 10 dakikalık 15 dakikalık sohbetleri. 5 dakikalık sohbetleri yeri geliyor biz 3 saatte falan çekiyoruz yani. 3 saat sürüyor çekimleri. Çünkü işte açılar değişiyor, kişiler değişiyor. İşte önce Tapduk Hazretleri çekiliyor, sonra dervişler çekiliyor, sonra işte başka açıdan bir şey çekilmesi gerekiyorsa o çekiliyor. O esnada kameranın yeri değişiyor, sesin yeri değişiyor, ışığın yeri değişiyor. Oyuncular bazen ileri geri oynuyor. Yani 10 dakikalık bir sahneyi 2 saatte falan çekiyoruz yani o tarz bir sahneyi. Huzur sahnesini.
Kamera arkasında neler oluyor? Biz kamera önünü görüyoruz.
Evet, kamera önünü
belli bir oyuncu kitleniz var. Tabii evet. Sonra jenerik bir açılıyor. Bir sürü çalışan var kamera arkasında, yayında, yapımda.
Evet abi. Zaten dizinin sonunda geçiyor hepsi. Kim ne görev yaptıysa hepsi orada isimleri geçiyor. Asıl emektarlar onlar abi. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Bir yere girip bir sahne çekeceğiz. Oranın hazırlanması için ışık ekibi çalışıyor. Sanat ekibi çalışıyor, set ekibi çalışıyor, ses ekibi çalışıyor. Yani bizim orada girip çekeceğimiz 5 dakikalık bir sahne için 50 tane adam orayı bize hazırlamaya çalışıyor. Sonra hazırlıyorlar. İşte kamera ekibi hazırlanıyor. Biz giriyoruz. Sahneyi çekiyoruz ve çıkıyoruz. Ama bizden sonra onlar tekrardan orayı toparlıyor. Oradaki malzemelerini çıkartıyorlar. İşte alınması gereken şeyler varsa onları alıyorlar. Asıl iş onlara ait yani. Biz görünen kısmıyız. Ama asıl kahramanlar kamera arkasındaki arkadaşlarımız, abilerimiz.
Evet, Allah yardımcınız olsun.
Ki onun öncesinde de mesela sadece orası yok. Kostüm ekibi var, makyaj ekibi var. Bu şekilde yoğun bir çalışma var, yoğun bir tempo var yani.
Dekorcusu var.
Tabii.
Sahne dizaynı var.
Tabii, onlar zaten sanat ekibi.
Ve mesela kostüm. Öncesinden değil mi? Hep aynı dizaynı yapmak zorundasınız mesela.
Tabii.
Dizinin ilk başında bir minder nasıl duruyorsa
aynı öyle duruyor.
Aynen öyle duruyor.
Evet,
bozulmuyor.
Yani onların bir devamlılığı var. Onların takibatı var. Dediğim gibi yani biz oyuncu olarak şu anda 30 kişi civarındayız. Ama 70-80 kişi var bizim ardımızda çalışan. Yani 30 kişiden hariç 70-80 kişi daha bizim işimizi güzel yansıtabilmemiz için çalışıyorlar. Aslında asıl kahramanlar demin de söylediğim gibi onlar yani.
Evet, bir ilahi arası verelim mi sevgili Yusuf?
Tabii ki.
Madem Hazreti anıyoruz, Hazreti
Yunus'u,
yine onun güftesini bugün okumaya çalışalım. Ben yürürüm yane, sizler de inşallah eşlik edin. Güzel bir eser, beraber icra etmeye çalışalım.
Evet, öyleyse Erkam Radyo'da Hasbihal programı Yunus Emre'nin eseriyle Ben Yürürüm Yane ile devam ediyor.
Ben yürürüm yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi. Gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim. baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.
Ağzına sağlık kardeşim.
Allah razı olsun. Evet, rahatsızım biraz ben de. Detone olduk, sirtone olduk ama idare edin.
Ya, bence gayet güzeldi. Yusuf'cum siz ne düşünüyorsunuz?
Sevgili Yusuf'un yerini alamam tabii ki de ama idare etmeye çalışıyoruz kıymetli dinleyenler. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Erkam Radyo'yu dinliyorsunuz. Hasbihal programına kulak veriyorsunuz.
Bu akşam bugün, evet, konuğumuz Samet Demir. TRT1 Yunus Emre dizisinden tanıdığımız.
Derviş Güngör karakterini canlandıran sevgili arkadaşımız, dostumuz.
Eyvallah.
Bizi bugün kırmadı, buralara geldi. Tiyatroyu, sinemayı konuşuyoruz. Yunus Emre dizisini, geçmiş bölümlerini konuşmaya çalışıyoruz.
Evet.
Sizler de radyo ile ilgili, programımızla ilgili, konuklarımızla ilgili düşüncelerinizi yazmak isterseniz eğer Twitter üzerinden Erkam'da Hasbihal etiketine yazabilirsiniz veya Hasbihal Erkam adresimizi takip edebilirsiniz deyip tekrar Samet Demir'e dönüyorum.
Eyvallah. Çok güzel bir şey söyledin demin. Yunus Emre'nin önceki bölümlerini konuşmaya çalışıyoruz diye. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Hani belki haberdar olmayan olabilir bu diziden. Daha evet. Önceki bölümlerde neler oldu? Mesela Ramazan'da ne olmuştu? Şimdi neler oluyor? Bunun üzerine birazcık konuşmak isterim ben, müsaadeniz olursa.
Tabii.
Öncelikle şöyle, biz Ramazan'da başladığımızda Hazretin kadı olup Nallıhan muhitine atanışını gördük. Yolda gelirken Tapduk Emre ile karşılaşmasını, aralarında geçen sohbeti. Sonra kadılıktan istifa edip dergaha derviş oluşunu gördük. Bu derviş oluş sürecinde yaşadığı sıkıntıları, yaşadığı imtihanları ve bu imtihanlara dayanamayarak dergâhtan uzaklaştığını gördük. Dergâhtan uzaklaşınca, nefsine uyup dergâhtan uzaklaşınca başına yine bazı şeylerin geldiğini ve dönüp dolaşıp yolunun dergâha düştüğünü gördük. En sonunda çıkan bir dedikoduyla, bir fitneyle dergâhtan gönderilişini gördük. Tapduk Emre Hazretleri Yunus Hazretlerini gönderdi. İkinci sezonumuzda yine Yunus Emre'nin nefsi bir davranış sergileyerek dergahın işlerini bozmaya çalıştığını gördük. Sonra başına bir hal geldi. O halden kendine ders çıkarıp tekrardan dergaha yolu düştü. Bunu burada bir şeyi antiparantez söylemek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı çok eleştiri geliyor. Biz bu dizide Hazreti Yunus'un aşka olan yolculuğunu konu alıyoruz. İşte ne zaman Yunus şiir okuyacak, Yunus Hazretleri işte şiirlerini ne zaman söyleyecek, biz onu ne zaman Yunus Emre olarak göreceğiz diye bize çok sorular geliyor. O izleyenlerimize, takipçilerimize şunu söylüyoruz, birazcık sabır. Çünkü dizimizin adı zaten Aşkın Yolculuğu. Yani biz Yunus Hazretleri'nin aşka yolculuğunu işliyoruz. Yani sonuçta 40 yıllık bir geçmiş var Yunus Emre olabilmek için. Yaşadığı onca badireler var, onca nefsi mücadeleler var, karşılaştığı zorluklar var. Bunları işlemeye çalışıyoruz, bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Bazen şey söyleniyor, işte o zaman da o öyle miydi, bu böyle miydi? Eleştiriler geliyor. Eyvallah, eleştiri her zaman lazım olan bir şey ama eleştirinin dozunu iyi ayarlamak lazım diye düşünüyoruz. Çünkü daha demin konuştuk, muhabbet ettik, böyle diziler yoktu. Yani yeni yeni yapılmaya başlandı. Şimdi biz bu dizilere
evet.
Şimdiden böyle yüklenirsek, onu yanlış yaptınız, o öyle değildi, bu böyle değildi dersek.
Söylediklerine katılıyorum. Yani eklemek istiyorum. Aslında bence ilk yapılan bir şeye eleştiri olmamalı veya olacaksa da dozunda dediğin gibi olmalı.
Tadında eleştiri
çünkü
olmalı.
Çünkü yani böyle detaylı bir şekilde hiçbir bir alan üzerinde hiçbir şey, hiçbir ürün ortaya koyulmamış. Onu ilk koymaya çalışan birisine daha işi ortaya koymadan ya şu da şurası da olmamış, burası da olmamış derse birileri de gelip kardeşim sen bu zamana kadar niye böyle bir şey yapmadın der.
Yani şimdi keza yani Yunus Emre için konuşursak bizim danışmanlarımız var. Yani bu projenin danışmanları var. Bu metin yazıldığı zaman onların önüne gidiyor, onlar onaylanıyor. Onun yanı sıra işte dergah sahneleri çekiyoruz. Dergah sahnelerinde konsept danışmanlarımız var. Oturuşumuzdan kaşığı tutuşumuza kadar, konuşacak cümlelerimize kadar, evet, hal ve hareketlerimize kadar, duruşlarımıza kadar. Yani hepsi belli bir konsept içerisinde gidiyor. Yani İlla ki gözden kaçan şeyler oluyor, İlla ki hatalar oluyor. Benim nacizane dileğim şudur, hoş görülsün. Yani bundan sonraki işlerde inşallah bunlara daha çok dikkat edilecektir. Ama eleştirirken de lütfen dozajında eleştirelim. Sonra devam ediyorduk dizinin bu zamana kadar akan bölümleri, evet, üzerinden kısa bir özet geçiyorduk. Tekrardan dergaha geldi Yunus Hazretleri. Sonra Tapçuk Emre ona bir vazife veriyor ve B'ye danışman oluyor. Şimdiki bölümlerimizde de B'ye danışmanken başından geçen hadiseleri işliyoruz. Devamında neler olacak hep birlikte göreceğiz inşallah.
İnşallah. Ben yine sorularımı sormaya devam ediyorum. Şöyle bir soru geldi aklıma. Usta oyuncularla tanışmak, onlarla çalışmak nasıl bir duygu?
Abi mükemmel bir duygu.
Şöyle, biraz anlatır mısın bize?
Şöyle
örnek. Yani onlardan vereyim, biraz bahseder misin? İşte bir de şimdi şöyle bir şey vardır ya hani, aslında geleneksel Türk sanatlarında vardır bu. Bizim tiyatromuzda da bu vardır. Usta çırak ilişkisi.
Evet.
Yani bu dizi sektöründe daha öyle öyledir. Değil mi?
Yani şöyle. İllaki bir eğitim almak gerekiyor oyuncu olabilmek için. Yani yeteneğin dışında eğitim de şart. Ama birazcık daha tiyatrodan farklı bir şekilde ilerliyor televizyon işleri. Çünkü bir yerde birinin hoşuna gidersiniz. Yani bir yönetmenin, bir yapımcının hoşuna gidersiniz. Güzel bir rol verir. O rolü de yapar, devam eder, gidersiniz. Öncesinde kendiniz biriktirmeniz gerekiyor. Yani o fırsat geldiğinde onu layıkıyla yerine getirebilmek gerekli. Şimdi biz mesela bu projede çok usta isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulduk. Yani işte Tapçuk Emre Hazretleri'ni oynayan Paydar Bey. Hani ben şahsen tanıştığım için çok mutluyum Paydar abiyle. Keza Candaroğlu karakterini canlandıran Mehmet Ali Kaptanlar var. Onunla da çalıştığım için çok mutluyum.
Evet.
Yani karakter olarak da çok güzel insanlar. Hani oturup muhabbet ettiğin zaman uzunca muhabbet edebiliyorsun. Bir şey sorduğun zaman güzel bir şekilde cevabını alabiliyorsun. Bizim çektiğimiz bu dizinin havası herkese sirayet etmiş. Yani herkes de hoşgörü var. Yani herkes yaradılarını yaradandan ötürü seviyor diyebilirim yani.
Evet.
Yani keza başrol oyuncumuz olan Yusuf Gökhan Atalay. Gerçekten ben onu daha önce Diriliş dizisinde Atabey Şahabettin karakterinde izliyordum ve hakikaten hayranlıkla izliyordum yani. Allah nasip etti, bugün aynı dizide beraber rol alıyoruz. Beraber Hazreti Yunus'u anlatmaya çalışıyoruz yani.
Onlarla çalışırken öğreniyorsun da aynı zamanda değil mi?
Kesinlikle. Yani bu hepimiz sanatla uğraşan adamlarız. Yani işte Yusuf gitarla uğraşıyor, sen neyle uğraşıyorsun? İlla ki bir ustayla yan yana olduğun zaman bir şeyler öğreniyorsun yani. Onun duruşundan, bunun sinema açısından, televizyon açısından bakarsak duruş, konuşma, tonlama, bakış,
jest, mimik,
neyi nasıl yapman gerekiyor, nerede nasıl durman gerekiyor ve işini takip etmek. Yani bizde mesela en önemli şey devamlılıktır, devamlılığını takip etmek. Yani bunların hepsini izleyerek öğreniyorsun aslında. Evet, bir eğitim aldık. 2,5-3 aylık bir yoğun pratikli bir eğitimimiz geçti. Ama o 50 kişilik set ekibinin önüne çıktığın zaman her şey değişiyor yani. Kalabalık önüne çıktığın zaman. İstediğin kadar prova yap, tiyatroda da öyledir. Tiyatroyla uğraştık biliyoruz. İstediğin kadar prova yap, hazırlan, seyircinin önüne çıktığın zaman iş başka oluyor. Yine dizi ve sinemada da aynı şekilde. Hazırlanıyorsun rolüne, ezberini yapıyorsun ama kameranın karşısına geçtiğin zaman senin ağzından çıkacak bir cümleyi oradaki 50 kişi bekliyor. Sen onu söyleyemediğin için bekliyorlar yani. Sen onu söyleyene kadar da bekliyorlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü söylemek zorundasın. Söylüyorsunuz, devam ediyorsunuz.
Peki madem öyle, senin ağzından çıkan bir cümleyi 50 kişi bekliyor dedin.
Evet.
Peki seninle ilgili olan bir sahne.
Evet.
Sahnede diyeyim. Bir tıkanıklık yaşadın mı?
Oluyor abi.
Donukluk oldu mu?
Oluyor.
Ve bunlardan birisini mesela bize anlatmak ister misin? Aklına gelen varsa.
Yani şu anda şöyle bir şey oldu
yani
diye.
Yani mesela çekmeye çalışıp böyle işte ya tam sende bitecek olay. Evet. Ama bir türlü bitemiyor yani. Öyle bir ana şahit oldun mu?
Ya illaki oldum yani, başıma geldi. Ama şu anda onu anlatamam. Şundan dolayı anlatamam. Çünkü ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak bir sahne evet. Orası. O yüzden bahsedemiyorum. Ama tabii ki yaşıyorsun. İstediğin kadar usta oyuncu ol. Şaşırıyorsun yani. Ne olursa olsun. Çünkü insan kusurdan azade değiliz hiçbir.
İzlerken gülüyor musunuz mesela bazı şeyleri?
Tabii. Yani nasıl çekildiğini bildiğimiz için, ne zorluklarla çekildiğini bildiğimiz için işte, ya da o sahnenin nasıl olduğunu bildiğimiz için kamerada görünce de bir tebessüm oluyor insanın.
Peki, şaşırıyor musun? Aa, burası nasıl olmuş böyle falan dediğin oluyor mu?
İlla ki oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Senaryonun tamamı bize geliyor ama biz bütün çekimleri görmüyoruz. Sadece kendi sahnelerimizi görüyoruz.
12. yüzyılda geçiyor değil mi?
12-13. Yüzyılda geçiyor bizim. 13. yüzyılda geçiyor hikayemiz. Bütün senaryo var elimizde. Fakat nasıl çektiklerini bilmiyoruz. Hani yani o sahnelerde olmadığımız için sadece kendi sahnelerimizde varız. Ve bir merak var. Acaba nasıl oldu? İşte Yunus'la Molla Kasım'ın sahnesi nasıl oldu mesela? Ya da Tapduk Emre Hazretleri'nin şu sahnesi nasıl oldu acaba diye düşünüyoruz. Heyecanlanıyoruz. Ben şahsen öyle izliyorum yani.
Dizi izliyorsun yani.
Kaçırmadan. Yani bazen sette oluyoruz. Döndüğümüzde de internet üzerinden hemen devam ediyoruz. Takibi bırakmıyoruz yani.
Tabii Samet, sen uzun süre tiyatro da yaptın. Halen devam ediyorsun sahnelerde. Evet. İnşallah gencinde programlarında Nisan Mayıs ayında devam edeceğiz.
Kısmetse. İnşallah.
Oradaki canlı performansla, hani o anda seyirciyle bir yerde olmakla kamera önünde olmak arasındaki farklar nelerdir? Buradaki oyunculuk teknikleri açısından farklılık var mı?
Var.
Bunlardan da detaylı bahsedebiliriz.
Var abi, çok farklılık var. Şimdi tiyatroda birebir temas var. Yani sahnedesin, seyirci hemen önünde. Ona göre oynuyorsun ve tiyatroda şöyle bir şey var. Yaptığın jest, mimik, işte ses tonlamanı bütün salona hissettirmek zorundasın. Yani sinema, dizi terimiyle, dizi sektörü terimiyle büyük oynamak zorundasın. Yani büyük oynayacaksın ki en arkadaki seyirci de seni duysun ve senin verdiğin duyguyu anlayabilsin. Ama kamera önünde böyle bir şeye kesinlikle yer yok. Neden yer yok? Zaten kamerayla aranda sahne oluyor. Yani 5 santim 10 santim fark oluyor. Yani kamera senden uzakta olsa bile ucuna taktığı aparatla, lensle seni sadece şu baş bölgesinde, şu an ben elimle gösteriyorum size ama seyircilerimiz için yani sadece kafanı, sadece başını bile odaklayıp seni görebiliyor. Yani sadece yüzüne odaklanabiliyor. Dolayısıyla bunları tecrübeyle kazanıyor. Yani bunları tecrübeyle öğreniyorsun.
Daha böyle minimal, ufak oyunculuklarla. Tabii, değil mi?
Küçük oynuyorsun yani. Büyük oynamak, küçük oynamak diyorlar ona. Tiyatroda büyük oynuyorsun, dizide küçük oynuyorsun. Keza işte tiyatroda nedir? Sahne dekorun vesairen kötü olsa bile göze batmaz. Ama dizi öyle değildir yani. Her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Yani kusursuz olacak çünkü bir iş yapıyorsun ve bu işi televizyonda yayınlıyorsun. Tiyatronun mesela şöyle bir durumu var. Aylarca prova yaparsın, bir sefer sahne alırsın. Ama kamera önü oyunculukta aylarca prova almak diye bir şansın yoktur yani. Kamera önü oyunculuğunda şansın varsa 2 gün öncesinden senaryon gelir. Senaryona bakarsın. Ezberin varsa ezberini yaparsın. Gidersin, kameranın karşısına geçersin. İstenilen duyguyu verinceye kadar oynarsın. Bunu bazen bir seferde olur, bazen 10 seferde olur. Bazen olmaz. Derler ki sonra çekelim bu sahneyi.
Şeye benziyor aslında yani. Konser çalmakla albüm kaydı çalmaya benziyor birazcık.
Yani ben şimdi albüm kayıtta neler yaşıyorsunuz bilmiyorum
albüm
ama.
Albüm kayıttan dizilerde, senin dizide yaşadıkların yaşanıyor yani.
Yani evet.
İstenilen duygu verilene kadar çalınıyor.
Tabii zaten benzer işler yani.
Peki senin hayalin miydi oyunculuk?
Evet. Hayalimdi.
Çocukluk hayalimdi.
Çocukluk hayalimdi. Ya bir tiyatro benim çocukluğumdan beri uğraştığım şey. Zaten uzun yıllardır beraber program yapıyoruz. Seninle 2012'de yolumuz kesişti ama Yusuf'la mesela 2010'dan beri sahnelerde beraberiz. Lise zamanlarında da tiyatroyla uğraşıyordum. Çocukluk hayalimdi gerçekten. Bunun sebebi de abimdir yani. Ben ilkokuldayken abimin bir tiyatro oyunu vardı. Bizim okula gelmişti. Orada izlemiştim. Aa, ne kadar güzel iş falan dedim. Sonra ben de tiyatro oynamaya başladım. Hayalimdi. Yalnız şöyle bir şey var. Nasip. Bu kadar erken fırsat bulabileceğimi düşünmüyordum televizyonla alakalı olarak. Allah güzel insanlarla karşılaştırdı. Güzel imkanlar sundu. Binlerce kez şükürler olsun. Bir adım atmış olduk yani. Sağ olsunlar, desteklediler bizi. Yapımcımız olsun, yönetmenimiz olsun, önceki yönetmenimiz olsun, senaristimiz olsun. Sağ olsun ardımızda durdular. Bir adım atmış olduk.
Eyvallah.
De, beğendiğin oyuncular var mı mesela?
Genel olarak mı?
Evet.
Var abi. Yani Türk sineması olarak düşünürsek Şener Şen müthiş bir oyuncudur.
Ama İdol mesela, idol müdür senin için yoksa?
Benim için...
Oyunculuk adına soralım.
Oyunculuk adına idol sorarsan abi ben Haluk Bilginer diyebilirim. Ve bir gün Allah nasip ederse onunla çalışmayı da isterim. Ki bunun rüyasını görmüştüm yani. Rüyamda görmüştüm beraber evet, bir projede olduğumuz. Allah hayırlısıyla nasip eder inşallah.
Evet. Projeyle ilgili sinema filmi düşünülüyor mu onu bilmiyorum. Evet.
Yani var. Abi. Şu an öyle bir düşünce var. Ama ne olur ne biter hiç belli olmaz. Yani bizim sene başında lansmanımız vardı. Sene başı yani dizi yayınlanmadan evvel bir lansmanımız vardı. Orada yapımcımız da dile getirdi Mehmet Bey. Sinema filmini düşünüyoruz diye. Ama ne olur ne biter Allah bilir.
Kısmet.
Evet.
Evet, Samet Demir başka neler yapacak projeden sonra? Hedefleri nelerdir? Böyle istersen biraz onlardan bahsedelim.
Abi tamamen nasipte ne varsa o olacak. Tabii niyetlerimiz var. İşte kendi alanımızda birazcık daha yoğunlaşmak gibi. İşte stand-up gösterisine, tiyatroya birazcık daha tekrardan. Çünkü yaklaşık bir senedir o alanlarda çok fazla şey yapamıyoruz. Sahne alamıyoruz işimiz dolayısıyla. Allah nasip ederse o taraflara birazcık döneceğiz. Stand-up'a, ondan sonra tiyatroya döneceğiz. Yine güzel bir iş kapısı açılır ise diyelim, güzel bir nasibimiz varsa güzel bir işte, oyunculuğa da devam edebiliriz.
İnşallah. Evet, bir ezgi arası verir mi?
Gayet güzel olur. Ne okuyalım?
Bence adımız miskindir bizim.
Evet, yine bir Yunus küftesi değil mi?
Evet.
Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimse kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Biz kimse kin tutmayız, kamu alem birdir bize, kamu alem birdir bize.
Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin, duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları. Başların ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler.
Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam olsun. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize.
Ağzına sağlık kardeşim.
Allah razı olsun.
Evet,
eline sağlık Yusuf'cum.
Eyvallah. Yine Yunus Emre'nin güzel güftelerine seslendirmiş olduk bu gecenin vesilesiyle. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programında Erkam Radyo'da Samet Demir'i konuk aldık bu akşam. Güzel bir hasbihal devam ediyor Samet Demir ile.
Eyvallah.
Evet, bizim programımızın meşhur bölümlerinden bir bölüme geçeceğiz birazdan, ama ondan önce var mı bir soru falan? 99 Esma'dan her hafta bir tane seslendiriyoruz burada. Epey uzun bir zamandır ara vermedik o herhalde. Bir sen gelemedin, bir ben gelemedim programa. Böyle bir ara olmuş oldu. El Mukusit ismi şerifindeydik.
Evet.
Onunla ilgili sesimin el verdiği ölçüde inşallah paylaşacağım. El Mukusit. Bütün işlerini birbirine denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan, adaletini eksiksiz ve noksansız şekilde tecelli ettiren, mazluma acıyıp zalimin elinden kurtaran, haksızlığa uğrayanın hakkını kendisine teslim eden demektir. Allah Teala çok üstün bir adalet ve merhametin sahibidir. Her işi birbirine denk ve layıktır. Zerre kadar da olsa haksızlığa göz yummaz. Kullarına muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. Yapılmış olan hiçbir iyiliğin zerresini bile karşılıksız bırakmaz. İnsanların birbirlerine karşı işledikleri haksızlıkları da düzelterek hakkı yerine getirir. Bu sebeple insanlar kul hakları konusunda son derece duyarlı ve titiz olmalıdır. Kul hakları ahirete kalırsa ödenmesi çok zor ve ağır bir haktır. Ne yapıp edip bu dünyada hak sahibinden helallik alınmasına çalışılmalıdır. Üzerindeki kul haklarından kurtulan, kendini bağışlatıp helallik alan kimseler Allah'ın Muksit ismine mazhar olurlar. Böyle kimseler bahtiyar kişilerdir.
Evet.
Bir de hadis-i şerif var. Onu da paylaşayım. El-Muksit ismi şerifiyle alakalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü'nü kendi nefsine kısas uygularken, helallik isterken gördüm. Allah Resulü'nün kul haklarına verdiği öneme dikkat çekilmektedir bu hadiste. Allah Resulü zaman zaman, kimin bende bir hakkı varsa gelsin alsın, kimi haksız yere vurmuşsam gelsin vursun şeklinde ümmetine duyuruları olurdu. Böylece devlet başkanı olarak kanunların tatbikinde kendisine hiçbir ayrıcalıklı muamele, istinai hüküm, farklı bir sözü istemediğini ortaya koyardı. İslam hukukuna göre kanun önünde halktan biriyle devlet başkanı eşit olup suçluluk durumunda aynı cezalara çarptırılacakları unutulmamalıdır. Evet, El-Muksid ismi şerifini böylece bu akşam anmış olduk.
Ağzına sağlık bu arada. Programımızın diğer virtlerinden diyelim. 365 sahabe ölçüsü. Yine okumaya gayret edeceğiz. Ölüm sonrasından çok korkarlardı. İbn Abbas ölüm döşeğinde bulunan Hazreti Ayşe validemizi ziyaret etti ve kendisine methü senada bulundu. Ondan sonra da Hazreti Ayşe'nin huzuruna yeğeni Abdullah bin Zübeyir girdi. Hazreti Ayşe İbn Zübeyir'e "Senden biraz önce Abdullah bin Abbas gelmişti. Bana methü senalarda bulundu. Ancak ben şu anda hiç kimsenin beni methetmesini istemiyorum. Aksine ben tamamen unutulup gitmiş olmayı istiyorum," dedi. Allah'ın ayetlerini okuduklarında ağlarlardı. Abdullah bin Şeddat şöyle anlatıyor. "Bir sabah namazında en son safta bulunuyordum. Namazı kıldıran Hazreti Ömer Yusuf suresini okuyordu. Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum." Yusuf 86 ayetine geldiğinde ağlamaya başladığını işittim. Cehennem korkusundan uyuyamazlardı. Şeddat bin Evs el-Ensari yatağına girdiğinde yatak üzerinde dönüp durur ve bir türlü uyuyamazdı. Sonunda "Ey Allah'ım, cehennem ateşinin korkusu bana uyku uyutmuyor," deyip kalkar ve sabaha kadar namaz kılardı. Rabbimiz cehennem azabından ve ölüm sonrasından çok korkan kullarından bizleri eylesin diyelim.
Amin. İnşallah.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Erkam Radyo'da Hasbihal programında Samet Demir'i konuk aldık bu hafta. Programın da sonuna doğru yaklaşırken Samet'ten bir şiir daha belki alırız. Olur mu?
Yok yani.
Şiir almayalım.
Şiir almayalım bence.
Peki, hayırlısı olsun. Evet, oyunculukla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Turulan'ın bir sorusu vardı herhalde, Samet'e soracaktı.
Evet, benim bir sorum vardı gerçekten. İyi hatırlattın. Unutmadan sormuş olayım sevgili Samet Demir kardeşimize. Profesyonel oyuncu olmak isteyen pek çok insan var değil mi günümüzde?
Evet abi.
Bunların birçoğu oyuncu adayı. Birçoğu da belki de oyunculukla uğraşmıyor. Ama evet, oyuncu olmak istiyor.
Evet.
Onlara önerilerim var mı? Bir. Nasıl kendilerini geliştirebilirler? İki.
Eyvallah. Şimdi öncelikle şunu dile getirelim de, hani bu soruları soruyorsunuz, güzel bir muhabbet ediyoruz burada, hasbihal ediyoruz. Şöyle bir kanı ortaya çıkmasın, hani çok bir şey bildiğimizden değil, birazcık tecrübemiz var, onları da bizleri dinleyenlerle paylaşalım. Eğer ilgilerini çekiyorsa, böyle bu alanda bir ilgileri varsa, onlara bir ön hazırlık olsun diye dillendiriyoruz sözlerimizi, çok bir şey bildiğimizden değil. Öncelikle bu projeden sonra birkaç isim, birkaç arkadaş sosyal medya üzerinden olsun ya da işte birebir tanışarak bize bazı sorular sordu. Hani ben oyuncu olmak istiyorum abi, neler yapabilirim, nasıl yol izleyebilirim diye. Benim onlara ilk söylediğim şey şu: ne iş yapıyorsun şu an hali hazırda? İşte şu işle uğraşıyorum. O zaman bence sen kendi işinde devam et diyorum. Şundan dolayı oyunculuk öyle dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil abi. Yani başta gerçekten herkese, yolda geçen birine sorsan oyuncu olmak ister misin diye, tabii olmak isterim der. Ama hakikaten bu işin zorlukları had safhada. Eğer ki oyuncu olmak istiyorlarsa ilk önce sabrı tavsiye ediyorum. Yani sabretmeyi bilecekler abi, sabırsız olmayacaklar. İkinci, gayret. Gayret etmeleri gerekecek. Yani üçüncüsü eğitim. Eğitim almak zorundalar. Eğitimsiz olmaz. Yani ben de başta söylüyordum, eğitim olmadan bu işi çözebilirim, yapabilirim. İşte bu kadar zamandır iş yapıyoruz, sahnelerdeyiz, şöyle böyle, ama gerçekten kamera onu farklı bir şeymiş. Bunu tatbik edince, eğitimini alınca anladım. İlk önce eğitim alsınlar. eğitim aldıktan sonra sabretsinler ve bu alanda iş yapan insanlarla kontak kurmaya çalışsınlar. Yine bu oyunculuk üzerine birisiyle muhabbet ederken şöyle bir söz çıkmıştı ağzımızdan. Şunu söylemiştik: devir para biriktirme devri değil abi. Devir insan biriktirme devri. Yani ne kadar çok insanı tanıyorsak, her işte olduğu gibi, bu işte de o kadar öndeyiz. Yani insanlarla ilişkilerimizi iyi kurmak zorundayız. Yani yapımcıyla, yönetmenle, varsa tanıdığımız gidip onlarla konuşmalıyız, onlarla muhabbet etmeliyiz. Yaptıkları işleri iyi anlamalıyız ve kendimizi her şeye hazırlamalıyız psikolojik olarak. Çünkü oyuncu olmak isteyip de çabalayan insanların yıllarca iş bulamadığı, proje bulamadığı oluyor. O yüzden sabır en önemli şey abi.
Eyvallah, Allah razı olsun. Ben de kıymetli dinleyenlerimize bir duyuru yapmak istiyorum müsaadenizle. Yarın bir serginin açılışı olacak, Allah izin verirse. Gönüllü Üniversiteliler Derneği'nin tertip etmiş olduğu bu organizasyonun geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere harcanacak. Ve ne var sergide abi? Hattat Ali Hüsrevoğlu hocamızın eserlerinin sunumu ve satışı olacak. Daha da önemlisi, Türkiye'de bir ilk olarak eserlerin tamamı baskı olmak üzere düzenlenen bu sergide birbirinden farklı 100 adet eser oraya katılacak misafirlere sunulacak. Bir de daha da yani bir önemli bir anekdot daha. Açılış merasiminde katılacak olan davetlilere küçük boy baskı Hilye-i Şerif hediye edilecek. Nerede olacak bu organizasyon? Pahlavabaşı Kültür Merkezi'nde olacak. İrtibata geçmek isterseniz eğer, bir telefon numarası da vereceğim sizlere. 0507 919 98 15. Bu da irtibat numarası. Yarın saat 11'de inşallah bu organizasyona katılabilirsiniz. Teşrif edebilirsiniz.
Eyvallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programının bu akşam sonuna doğru geldik herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Samet Demir'e teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için.
Rica ederim.
Son olarak bir mesajınız varsa onları alabiliriz. Neler söylemek istersiniz? Hem dizi takipçilerinize hem genel olarak belki tavsiye isteyen sizlerden. Gerçi onlardan bahsettik.
Evet. Abi her salı akşamı TRT1'deyiz. Gerçekten dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. İzlerseniz pişman olmayacaksınız. Bekleriz hepsini.
Allah razı olsun. Ben de sevgili Samet'e teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadığı için. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleriyle Hasbihal programında buluştuğu için. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Siz kıymetli dinleyenlerimizle inşallah haftaya yepyeni bir programla, daha bir heyecanla buluşmak ümidi ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun. İşleriniz, güçleriniz hayır olsun efendim.